Ayrım 4. 12 Gezici Öykü. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 46. Azize. Margarita Duarte'yi 22 yıl sonra yeniden gördüm. Trastevere'nin gizli küçük sokaklarından birinde ansızın karşıma çıkmış. Anlaşılması zor İspanyolcası ve tam bir eski Romalı haliyle onu ilk bakışta tanımak benim için zor olmuştu. Saçları ağarıp seyrelmiş, Roma'ya ilk geldiği zamanki melankolik halinden ve Ant dağları yöresindeki avukatlara özgü cenaze kılığından eser kalmamıştı. Ama sohbetimiz boyunca yılların vefasızlığını yavaş yavaş silmiş ve onu eskiden olduğu haliyle görmeye başlamıştım. Gizemli, anlaşılmaz ve bir taş yontucusu kadar sebatkar. Eskiden sürekli takıldığımız barlardan birinde ikinci bir fincan kahve içmeden önce İçimi kemirmekte olan soruyu ona sormaya cesaret edebildim. Azize'ye ne oldu? Azize orada diye yanıt verdi. Bekliyor. Yalnızca tenör Rafael Ribeiro Silva ile ben anlayabilirdik onun bu yanıtındaki korkunç insanlık dramını. Bu dramı öyle iyi biliyorduk ki Margarita Duarte'nin biz romancıların bütün bir ömür boyu beklediğimiz, yazarını arayan roman kahramanı olduğunu düşünmüştüm yıllarca. Ve beni bulmasına asla izin vermediysem, öyküsünün sonu hayal edilemez gibi görünmüştür de ondan. Roma'ya, 12. Pius'un, yani 1939-1958 yılları arasındaki Papa, doktorlarla büyücülerin iyi ya da kötü bütün çabalarına rağmen çaresini bulamadıkları bir hıçkırık krizine tutulduğu o pırıl pırıl ilkbahar günlerine gelmişti. Kolombiya antlarındaki dimdik yokuşlu Tolima köyünden ömrümde ilk kez çıkıyor ve öyle olduğu, uyuma biçimine varıncaya kadar her halinden anlaşılıyordu. Bir sabah elinde biçimi ve büyüklüğü bir violonsel kutusunu andıran, cilalı çam tahtasından bavulla bizim konsolosluğa çıka gelmiş ve bu şaşırtıcı yolculuğunun nedenini konsolosa anlatmıştı. Bunun üzerine konsolos, hemşerisi olan tenor Rafael Ribeiro Silva'ya telefon ederek ikimizin de kalmakta olduğumuz pansiyonda ona da bir oda bulmasını istemişti. İşte onu böyle tanımıştım. Margarita Duarte, ilkokulun ötesine geçememişti. Ama edebiyata olan eğilimi, eline geçirebildiği her türlü basılı malzemeyi büyük bir tutkuyla okuyarak kendi kendine yetiştirmesine olanak vermişti. 18 yaşına geldiğinde, belediyede katiplik yaparken güzel bir kızla evlenmiş. Karısı ilk kızının doğumundan kısa bir süre sonra ölmüştü. Anasından daha güzel olan kızını ise 7 yaşındayken bir çocuk hastalığı alıp götürmüştü. Ama Margarita Duarte'nin asıl öyküsü Roma'ya gelmeden 6 ay önce bir baraj inşaatı için köy mezarlığını taşımak zorunda kaldıklarında başlamıştı. Yörenin tüm sakinleri gibi Margarita da yeni mezarlığa taşıtmak üzere ölülerinin kemiklerini mezarlarından çıkarmıştı. Eşininkiler toz halinde dağılmıştı. Buna karşılık yanındaki mezarda bulunan kızınınkiler 11 yıl sonra el değmemiş bir halde duruyordu. O kadar ki tabutun kapağını kaldırdıklarında onu birlikte gömdükleri taze güllerin kokusunu duymuştu. Ama asıl şaşırtıcı olan şey vücudunun hiç ağırlığı olmamasıydı. Bu mucizenin kopardığı gürültünün oraya çektiği yüzlerce meraklı köyü tıklım tıklım doldurmuştu. Hiç kuşku yoktu. Vücudun çürümezliği apaçık bir azizlik belirtisiydi ve bölge piskoposu bile böylesine bir mucizenin Vatikan'ın yargısına sunulması gerektiği görüşündeydi. Böylelikle Margarita Duarte'nin artık yalnızca kendisinin ya da köyünün dar çevresinin değil, bütün bir ulusun davası uğruna savaşın vermek üzere Roma'ya gidebilmesi için herkesten para toplanmıştı. Margarita Duarte, sakin Parioli mahallesindeki pansiyonda bize öyküsünü anlatırken o güzelin bavulun kilidini çıkarıp kapağını kaldırmıştı. Tenor Ribeiro Silva ile ben işte böyle tanık olmuştuk bu mucizeye. Dünyanın onca müzesinde görülenler gibi solgun bir mumyaya değil, toprağın altında uzun bir süreden beri uyumakta olan gelin giysili bir kıza benziyordu. Teni pürüzsüz ve ılık, açık duran gözleri berraktı ve sanki ölümün ötesinden bizleri görüyormuş gibi dayanılmaz bir izlenim bırakıyordu insanın üzerinde. Başındaki portakal çiçekleriyle süslü saten bant, zamanın acımasızlığını teni gibi karşı koyamamıştı. Ama ellerine yerleştirdikleri güller hala canlıydı. Vücudu içinden çıkardığımızda çam tahtasından mahfazanın ağırlığı gerçekten de aynı kalmıştı. Margarita Duarte geldiğinin ertesi günü girişimlerine başlamıştı. Önceleri etkili olmaktan çok duygusal bir diplomatik yardımla, daha sonra da Vatikan'ın koyduğu sayısız engelleri aşmak için aklına gelebilecek her türlü hileyle. Yaptığı işlemler konusunda her zaman son derece ketumdu. Ama bunların pek çok ve yararsız olduğunu biliyorduk. Önüne gelen ne kadar dini topluluk ve insani kurum varsa hepsiyle ilişki kuruyor, buralarda kendisini dikkatle ama şaşırmadan dinliyorlar ve hiçbir zaman bir noktaya ulaşmayacak olan girişimlere hemen başlayacaklarına söz veriyorlardı. Doğrusunu isterseniz zaman da pek uygun değildi. Papalıkla ilgili her türlü iş. Papa yalnızca akademik tıbbın en ileri yöntemlerine değil, kendisine dünyanın her yanından gönderilen, her çeşit büyülü ilaca karşı koyan hıçkırık krizini atlatana kadar ertelenmişti. Sonunda, Temmuz ayında, 12. Pius iyileşmiş ve yaz tatilini geçirmeye Cestergrilanfon'a gitmişti. Margarito, Azize'yi ona gösterme umuduyla haftalık kabullerinin ilkine götürmüştü. Papa, iç avluda, öyle alçak bir balkonda görünmüştü ki, Margarita onun bakımlı tırnaklarını görebilmiş, lavanta kokulu soluğunu duyabilmişti. Ama Papa, Margarita'nın umduğu gibi, kendisini görmek için dünyanın her yerinden gelmiş olan turistlerin arasında dolaşmamış, aynı konuşmayı altı dilde yaptıktan sonra genel bir kutsamayla görüşmeyi bitirmişti. Onca ertelemelerden sonra işleri bizzat ele almaya karar veren Margarito, Dışişleri Bakanlığı'na yaklaşık 70 sayfalık el yazısı bir mektup götürmüş ama buna hiçbir yanıt alamamıştı. Böyle olacağını tahmin etmişti. Çünkü mektubu şaşmaz bir şekilcilik içinde kabul eden görevli, ölü kıza şöyle resmi bir bakışla bakmaya bile tenezzül etmemişti. Oradan geçmekte olan başka memurlar da ilgisiz gözlerle bakmışlardı ona. İçlerinden biri, önceki yıl dünyanın çeşitli yerlerinden el değmemiş cesetlerin azizleştirilmelerini isteyen 800'den fazla mektup aldıklarını anlatmıştı. Margarito son olarak ondan kızın vücudunun ağırlıksızlığını yoklamasını istemişti. Görevli de yoklamış ama kabullenmeye yanaşmamıştı. Bir ortak öneride bulunulması gerekiyor demişti. Margarito, pek az olan boş saatlerinde ve yazın kupkuru pazar günlerinde odasından çıkmıyor, kendisine davası için ilginç görünebilecek herhangi bir kitabı okumaya dalıyordu. Her ayın sonunda kendi inisiyatifiyle köyündeki katılımcılara gerekli hesabı harfi harfine verebilmek için yaptığı masrafların dökümünü saray katiplerininkine andıran kusursuz bir el yazısıyla bir okul defterinin içine büyük bir titizlikle yazıyordu. Aradan bir yıl geçmeden Roma'nın dolambaçlı yollarını orada doğmuşçasını öğrenmişti. İtalyancayı kendi Ant dağlarına özgü İspanyolcasındaki kadar az sözcükle kolaylıkla konuşuyordu ve kilisenin bir azizi resmen tanıma yöntemleri hakkında en bilgili kimse kadar bilgi sahibi olmuştu. Ancak o zamanki Roma'da itiraf edilemez amaçlara hizmet eden bir takım gizli derneklere özgü, o cenaze giysileriyle hakim yeleğini ve şapkasını değiştirene kadar aradan çok daha fazla zaman geçmesi gerekecekti. Elinde Azize'nin mahfazasıyla sabah erkenden çıkıyor, bazen gece geç vakit kederli ve yorgunluktan bitkin bir halde ama her zaman ona ertesi gün için yeni bir soluk veren bir umut ışığıyla geri dönüyordu. Azizler kendi zamanlarında yaşarlar diyordu. Ben Roma'da ilk kez bulunuyor, sinema deneme merkezinde öğrenim görüyordum ve onun çektiği cehennem azabını unutulmaz bir yoğunlukla yaşadım. Kaldığımız pansiyon Villa Borghese'deki iki adım uzaklıkta aslında modern bir daireydi. Ve pansiyon sahibesi iki odayı kendisi işgal ediyor, geri kalan dört odayı da yabancı öğrencilere kiralıyordu. Ona Maria Bella, yani Dilber Maria adını takmıştık. Hayatının son baharında güzel ve coşkulu bir kadındı. Her birimizin kendi odamızda mutlak kral olduğumuz biçimindeki kutsal kurala da her zaman sadıktı. Aslında günlük hayatın bütün yükünü çeken ablası Antonietta teyzeydi. Elinde kovası ve süpürgesiyle her yanı dolaşıp yerlerin mermerlerini mümkün olanın da ötesinde parlatan ve sabahtan akşama kadar saatlerce didinen kanatsız bir melekti o. Kocası Bartolino'nun savaştan kalma kötü bir alışkanlıkla avladığı mini kötücü kuşları yemeyi bize öğretmişti. Sonunda olanakları Maria Bella'nın fiyatlarını karşılayamadığında Margarito'yu alıp kendi evine götüren de o olmuştu. Margarito'nun haline, tavrına, hiçbir kural tanımayan o evden daha az uygun başka bir yer olamazdı. Villa Borghese'deki hayvanat bahçesinin aslanının korkunç bir kükremeyle bizi uyandırdığı sabah, karanlığına kadar günün her saati bizim için bir yenilik taşıyordu. Tenor Ribeiro Silva, Romalıların onun sabahın erken saatlerindeki egzersizlerinden rahatsız olmamaları gibi bir ayrıcalığa sahipti. Sabah 6'da kalkıyor, onu kendine getiren buz gibi bir soğuk suyla bir banyo yapıyor, Mephistovari sakalı ile kaşlarını düzeltiyor, ancak kareli sabahlığı, Çin ipeğinden fuları ve özel kolonyasıyla hazır olduğunda kendini bütün vücudu ve benliğiyle şan egzersizine veriyordu. Odanın penceresini daha kış gecesinin yaldızları kaybolmadan ardına kadar açıyor ve büyük aşk aryalarını sesinin bütün gücüyle söylemeye girişmeden önce giderek artan alıştırmalarla sesini ısıtmaya koyuluyordu. Günün beklenen olayı sinesinden doğ sesi çıktığında Villeborgse'deki aslanın yerlerini titreten bir kükremeyle ona yanıt vermesiydi. "Sen dünyaya yeniden gelmiş Aziz Markus'sun, Figlio mio. Oğlum, evladım," diyerek şaşkınlığını belirtiyordu Antonietta teyze. Gerçekten şaşırarak. Aslanlarla bir tek o konuşabilirdi. Bir sabah ona repliği veren aslan olmadı. Tenor Otello ki aşk düetine başlamıştı. Gianelle notte densa sestichini ogni clamor. Yoğun gecenin içinde bütün sesler kesiliyor artık. Birdenbire avlunun dip tarafından bir yerden güzel soprano bir sesle verilen yanıt geldi kulağımıza. Tenör devam etti ve iki ses birlikte sel gibi boşanan bu dayanılmaz aşkla evlerini kutsamak için pencerelerini açan konu komşuya hoş vakit geçirtecek biçimde parçanın tamamını söyledi. Göze görünmez Desdemona'sının Büyük Marie Caniglia'dan başkası olmadığını öğrendiğinde tenör bayılacak hallere gelmişti. "Bana öyle geliyor ki bu olay, Margarita Duarte'nin evdeki hayata katılması için geçerli bir neden oluşturdu." O günden sonra yemeklerini, başlangıçta olduğu gibi, Antonietta teyzenin neredeyse her gün kendi spesiyalistesi olan ötücü kuş yemeğiyle onu doyurduğu mutfakta, yemek yerine herkesle birlikte sofraya oturur olmuştu. Yemekten sonra Maria Bella, kulaklarımızı İtalyanca'nın fonetiğine alıştırmak için bize gazete okur, gazete haberlerini, hayatımıza renk katan kendine özgü davranışları ve zarif tavırlarıyla bitirirdi. Böyle günlerden birinde Azize'nin sözü açılmışken, Palermo kentinde Fransızken rahiplerine ait tek bir mezarlıktan bozulmamış bir halde çıkarılmış erkek, kadın, çocuk ve hatta birçok psikopos cesedinin saklandığı çok büyük bir müze bulunduğunu anlatmıştı. Bu haber Margarita'yı öyle tedirgin etmişti ki kalkıp birlikte Palermo'ya gidene kadar bir an bile huzur bulamadı. Ama hiç de hoş bir yanı olmayan o bunaltıcı mumya galerilerine şöyle bir bakması kendini avutacak bir yargıya varmasına yetmişti. "Bu aynı şey değil," demişti. "Bunların ölmüş oldukları hemen anlaşılıyor." Öğle yemeğinden sonra Roma, Ağustos sıcağının uyuşukluğuna gömülürdü. Öğle güneşi gökyüzünün ortasında hareketsiz kalır, saat 2'deki sessizliğin içinde Roma'nın doğal sesi olan su mırıltısı duyulurdu yalnızca. Ama saat akşam 7'sine doğru kımıldamaya başlayan serin havanın içeri girmesi için birdenbire pencereler açılır, neşeli bir kalabalık, motosiklet patırtıları, karpuz satıcılarının bağırışmaları ve çiçekli teraslardaki aşk şarkıları arasında hayatı yaşamaktan başka bir amacı olmadan sokaklara dökülürdü. Tenor'la ben öğle uykusuna yatmazdık. Onun kullandığı, benim de arkasına oturduğum Vespa'sıyla gider, uykuya yatmadan güneşin altında dolanan turistlerin peşinde, Villeborgse'nin ısırlık defnelerinin altında, kelebekler gibi uçuşan küçük orospulara dondurma ve çikolata götürürdük. Kızlar güzeldiler. O zamanki İtalyan kadınlarının çoğu gibi yoksul ve sevgi doluydular. Mavi organza, pembe poplin, yeşil keten giysileri içinde, son savaşın yağmurları altında, delik deşik olmuş küçük şemsiyeleriyle kendilerini güneşten korurlardı. Onlarla birlikte olmak insanca bir zevkti. Çünkü meslek kurallarının üstüne çıkarak köşedeki barda güzel bir kahve sohbetine dalmak ya da parkın yollarında fayton tutup dolaşmak ya da akşam olurken Galopatia'da atın dört nala koşturulma yeri, at koşturan tahttan indirilmiş krallarla onların trajik sevgililerinin öyküleriyle bizi kederlendirmek için bizimle birlikte gelmek uğruna iyi bir müşteriyi kaçırma savurganlığını göze alırlardı. Gruptan ayrı düşmüş bir gringoyla, yabancı, özellikle de Amerikalı, aralarında çevirmenlik yaptığımız da olurdu. Margarita Duarte'yi onlar için değil, aslanı tanısın diye götürmüştük Villeborgse'ye. Aslan derin bir çukurla çevrili, çıplak bir adanın üzerinde serbest yaşıyordu ve bizi karşı köşede görür görmez bakıcısını şaşırtan bir tedirginlikle kükremeye başlamıştı. Parktaki ziyaretçiler de şaşırarak koşup geldiler. Tenor her sabah sinesinden çıkardığı do sesiyle kimliğini belirtmeye çalıştı ama aslan oralı olmadı. Hiç ayrım yapmadan hepimize birden kükrüyor gibiydi. Ama bakıcı yalnızca Margarita için kükrediğini hemen anlamıştı. Gerçekten de öyleydi. O ne yana hareket etse, aslan da o yana gidiyor, o bir yere gizlenir gizlenmez, aslan kükremeyi bırakıyordu. Siena Üniversitesi'ndeki klasik edebiyat doktoru olan bakıcı, Margarito'nun o gün kendisine kokularını bulaştırmış olan başka aslanlarla birlikte olduğunu sanmıştı. Geçersiz olan bu açıklamanın dışında daha başka bir şey gelmiyordu aklına. Ne olursa olsun demişti, bunlar savaş kükremeleri değil, merhamet kükremeleri. Yine de tenor Ribora Silva'yı asıl etkileyen bu doğaüstü olay değil. Parktaki kızlarla geçirdiği sarsıntı olmuştu. Sofrada bundan söz ettiğinde kimimiz hızlılıktan, kimimizle anlayışlı olduğumuzdan, Margarito'nun kendi yalnızlığına bir çare bulmasına yardım etmenin bir hayır işi olacağına karar vermiştik. Bizim yufka yürekliliğimizden duygulanan Maria Bella, kutsal kitaptakileri andırır, fedakar ana göğüslerini, parmakları fantezi yüzüklerle dolu elleriyle sıkarak, ben sırf iyilik için bunu yapardım demişti. Ama yelek giyen erkeklerle hiç yapamamışımdır. Böylece tenor, öğle üzeri saat 2'de Villa Borghese'den geçip Margarita Duarte'ye bir saat boyunca güzelce arkadaşlık edebilmesi için gözüne kestirdiği küçük kelebeği Vespa'sının arkasına attığı gibi alıp getirmişti. Onu odasında çırılçıplak soymuş, kokulu bir sabunla yıkamış, kurulamış, kendi kolonyasından sürmüş ve tıraş sonrasında kullandığı kafurulu talk pudrasıyla bütün vücudunu pudralamıştı. En sonunda da o ana kadar geçirmiş oldukları zamanın yanı sıra fazladan bir saatlik ücretini ödemiş ve ne yapması gerektiğini harfi harfine anlatmıştı. Çıplak Dilber, yarı karanlık evin içinden bir öğle uykusu rüyasıymış gibi ayaklarının ucunda geçmiş ve dipteki yatak odasının kapısını iki kez hafifçe vurmuştu. Margarita Duarte gömleksiz ve yalın ayak açmıştı kapıyı. "Buenos sera Givanato," demişti Dilber. "İyi akşamlar delikanlı." Bir okullu kız sesi ve edasıyla "Mimanda il tenore," beni tenor gönderdi. Margarito bu darbeyi büyük bir ağırbaşlılıkla karşılamıştı. Onun geçmesi için kapıyı ardına kadar açmış, kız yatağa uzandığında o da ona gereken saygıyı gösterebilmek için alelacele gömleğiyle ayakkabılarını giymişti. Sonra bir iskemle çekip yanına oturmuş ve sohbete başlamıştı. Şaşıran kız acele etmesini söylemişti. Çünkü yalnızca bir saat vakti vardı. Margarito neden söz ettiğini anlayamamıştı. Kız sonradan ne olursa olsun ondan bir kuruş bile almadan istediği kadar kalabileceğini söylemişti. Çünkü dünyada ondan daha terbiyeli bir adam olamazdı. O arada ne yapacağını bilemeyerek bakışlarını odanın içinde gezdirirken şöminenin üzerinde duran tahta mahfazayı keşfetmiş, bunun bir saksafon olup olmadığını sormuştu. Margarito ona yanıt vermemişti. Ama içeriye biraz ışık girsin diye panjuru aralamış, mahfazayı yatağa götürerek kapağını kaldırmıştı. Kız bir şey söylemeye yeltenmiş ama ağzı bir karış açık kalmıştı. Ya da bize daha sonra dediği gibi olmuştu. Misigelo il culo. Götüm dondu, korkudan kanım dondu anlamında. Odadan dehşet içinde kaçmış ama koridorda yönünü şaşırarak benim odama yeni bir ampul takmaya gelmekte olan Antonietta teyzeyle karşılaşmıştı. Her ikisi de öyle korkmuşlardı ki kız gece geç vakitlere kadar tenorun odasından çıkmaya cesaret edememişti. Antonietta teyze neler olup bittiğini hiçbir zaman anlayamadı. Odama öylesine korkmuş bir halde girmişti ki, ellerinin titremesinden ampulü lambaya takmayı bir türlü beceremiyordu. Ona ne olduğunu sordum. "Bu ev tekin değil," dedi. "Hem bu kez güpegündüz. Büyük bir inançla bana savaş sırasında bir Alman subayının sevgilisini tenorun kaldığı odada boğduğunu anlattı. Antonietta teyzenin işiyle gücüyle uğraşırken öldürülen güzelin koridorlarda yeniden dolaşan hayaletine rastladığı çok olmuştu. Az önce onu koridorda çırılçıplak dolaşırken gördüm dedi. Ta kendisiydi. Kent sonbaharda her zamanki haline kavuşmuştu. Yazın çiçekler içindeki teraslar ilk rüzgarlarla birlikte kapanmış, tenorla ben, Kont Carlo Calcagni'nin şan öğrencileri ve benim sinema okulundan birkaç arkadaşımla Trastevere'de her zaman akşam yemeği yediğimiz eski lokantaya yeniden gider olmuştuk. Okul arkadaşlarım arasında oranın en sürekli müşterisi Lakis adında zeki ve cana yakın bir Yunanlıydı. Tek çekilmez yanı, sosyal adaletle ilgili, insanın uykusunu getiren konuşmalarıydı. Neyse ki tenorlarla sopranolar hemen her defasında hep bir ağızdan söyledikleri ama yine de gece yarısından sonra bile hiç kimseyi rahatsız etmedikleri opera parçalarıyla onu susturmayı beceriyorlardı. Rahatsız etmek bir yana, oradan geçmekte olan bazı gece kuşları da bu koroya katılırlar, yakındaki pencereler onları alkışlamak için açılırdı. Bir gece bizler şarkı söylerken Margarito şarkıyı kesmemek için ayaklarının ucuna basa basa girmişti içeri. Azize'yi, kutsal ayin usulleri tarikatı içinde, nüfusu herkesçe bilinen San Juan de Letran rahibine gösterdikten sonra, pansiyona bırakmaya vakit bulamadığı çamdan, mahfazası da yanındaydı. Gözümün ucuyla baktığımda onu biraz uzakça bir masanın altına koyduğunu ve bizler şarkıyı bitirene kadar beklemek üzere oraya oturduğunu görebilmiştim. Gece yarısına doğru her zaman yaptığımız gibi lokanta boşalmaya başladığında birkaç masayı birleştirmiş, şarkı söyleyenler, sinemadan söz edenler ve herkesin dostu olanlar bir araya gelmiştik. Orada artık hakkında hiç kimsenin hiçbir şey bilmediği, suskun ve kederli Kolombiyalı olarak tanınan Margarita Duarte de onların arasındaydı. Merakı kapılan Lakis, ona violonsal çalıp çalmadığını sordu. Bana içinden çıkılması zor bir patavatsızlık gibi görünen bu soruyla ilgilenmiştim. Tıpkı benim gibi tedirgin olan tenor da durumu kurtarmayı başaramadı. Soruyu son derece doğal karşılayan tek kişi Margarita olmuştu. Bu bir violonsel değil dedi. Azize bu. Kutuyu masanın üzerine koydu. Asma kilidini açıp kapağını kaldırdı. Lokantanın içinde bir şaşkınlık rüzgarı esti. Öteki müşteriler, garsonlar ve son olarak da kan lekeleri içindeki önlükleriyle mutfak çalışanları bu mucizeyi seyretmek üzere şaşkınlık içinde toplanmışlardı. Aralarından bazıları istavros çıkardılar. Aşçı kadınlardan biri heyecandan tir tir titreyerek ellerini kavuşturup diz çökmüş, sessizce dua ediyordu. Ancak ilk baştaki heyecan geçtikten sonra zamanımızda azizliğin yetersizliği üzerine bağıra çağıra tartışmaya dalmıştık. Tabii ki Lakis en köktenci olanımızdı. Sonunda açıkça belirlenen tek şey onun Azize'yi konu alan eleştirisel bir film yapma düşüncesi olmuştu. Eminim ki diyordu, bizim ihtiyar Sezar bu konuyu kaçırmayacaktır. Sinema tarihinin en büyüklerinden biri ve bizimle okulun dışında kişisel bir ilişki sürdüren tek kişi olan konu ve senaryo hocamız Sezar Zavattini'yi kastediyordu. Zavattini bize yalnızca bu mesleği değil, hayata başka gözlerle bakmayı da öğretmeye çalışıyordu. Bir konu bulma makinesi gibiydi. Neredeyse kendi istemese bile şakır şakır konu üretiyordu. Üstelik bunu öylesine aceleyle yapıyordu ki, konuları yüksek sesle düşünüp onları uçup gitmeden yakalayabilmek için birinin ona yardım etmesi gerekiyordu. Ancak bitirdiğinde bütün keyfi kaçıyordu. Bunu filme almak ne yazık diyordu. Çünkü perdede, özgün halindeki büyüsünden çok şey kaybedeceğini düşünüyordu. Buluşlarını, konulara göre düzenlenmiş ve duvarlara iğnelerle tutturulmuş kartlarda saklardı. Bu kartlardan o kadar çok vardı ki, evindeki yatak odalarından birinin duvarlarını tümüyle kaplamıştı. Ertesi cumartesi Margarita Duarte ile birlikte onu görmeye gitmiştik. Öylesine heves dolu bir insandı ki, onu Angela Merici sokağındaki evinin kapısında, telefonda haber verdiğimiz konu için heyecandan yerinde duramaz bir halde bulmuştuk. Her zamanki nezaketiyle bizi selamlamayı bile unutup, Margarito'yu hazırlamış olduğu masaya götürdü ve kendisi açtı mahvazayı. İşte o zaman hiç aklımıza gelmeyen bir şey oldu. Beklendiği şekilde deli gibi olacak yerde bir tür zihinsel felce uğramıştı. Ammazza diye mırıldandı dehşetle. Aman Allah'ım, vay canına gibi bir dehşet ünlemi. 2-3 dakika kadar sessizce baktı Azize'ye. Kutuyu kendi eliyle kapadı ve hiçbir şey söylemeden Margarito'nun elinden tutup, tıpkı ilk adımlarını atan bir bebek gibi onu kapıya kadar götürdü ve sırtına birkaç kez hafifçe vurarak uğurladı. ''Teşekkürler oğlum, çok teşekkürler.'' dedi ona. ''Mücadelende Tanrı yardımcın olsun.'' Kapıyı kapadığında bize doğru döndü ve yargısını bildirdi. ''Sinema için işe yaramaz.'' dedi. ''Hiç kimse inanmaz.'' Bu şaşırtıcı dersin etkisi, dönüş tramvayında bile yakamızı bırakmamıştı. O öyle söylüyorsa düşünmeye bile gerek yoktu. Öykü bir işe yaramaz demekti. Ancak Maria Bella, Zavattini'nin bizi aynı gece ama Margaritos olarak beklediği şeklinde acil bir mesajla karşılamıştı bizleri. Bulutlarda uçtuğu anlarından birinde bulmuştuk onu. Lakis, 2-3 okul arkadaşını da götürmüştü. Ama o, kapıyı açtığında onları fark etmemişti bile. Buldum diye bağırdı. Margarita kızı canlandırma mucizesini gerçekleştirebilirse bomba gibi bir film olur. Filmde mi yoksa gerçek hayatta mı diye sordum. Ters bir şey söylememek için kendini tuttu. Saçmalama dedi bana ama gözlerinin içinde dayanılmaz bir buluşun ışıltılarını hemen görmüştük. Meğer ki onu gerçek hayatta canlandırabilecek yeteneği olsun dedi. Sonra da ciddi ciddi ekledi. Bir denese iyi olur. Bıraktığı yerden devam etmeden önce anlık bir heves olmuştu bu. Devamlı el hareketleriyle filmi bağıra çağıra anlatarak mutlu bir kaçık gibi evin içinde dolaşmaya başlamıştı. Filmin görüntülerini ağzından sürüler halinde çıkıp evin her yanında çılgınca uçuşan fosforlu kuşlar gibi görüyormuş izlenimiyle şaşkın şaşkın dinliyorduk onu. Bir gece dedi. Kendisini kabul etmeyen 20 kadar papa öldükten sonra Margarito yorgun ve yaşlı bir halde evine girer, kutuyu açar, ölü kızının yüzünü okşar ve ona dünyanın en sevgi dolu sesiyle şöyle der. Babanın hatırı için yavrucuğum. Kalk ve yürü. Sonra hepimize baktı ve zafer kazanmış gibi bir tavırla bitirdi. Ve kız kalkar. Bizden bir şeyler bekliyordu. Ama o kadar şaşırmıştı ki ne diyeceğimizi bilemiyorduk. Yalnızca Yunanlı Lakis okuldaki gibi parmağını kaldırıp söz istedi. Benim sorunum buna inanmıyor olmam dedi. Ve bizim şaşkın bakışlarımız önünde doğrudan Zavattini'ye hitap etti. Beni bağışlayın hocam ama ben buna inanmıyorum. Bu kez şaşırma sırası Zavattini'deydi. Nedenmiş o? Ne bileyim ben dedi Lakis üzüntülü bir tavırla. Böyle bir şey olamaz. Ammazza diye bağırdı bunun üzerine hoca. Bütün mahallede duyulması gereken bir kükremeyle. Stalinciler de beni en kahreden şey bu işte. Gerçeğe inanmamaları. Margarito kendisi bana anlattığına göre ondan sonraki 15 yıl boyunca Azize'yi belki gösterme fırsatı çıkar diye Castel Gandolfo'ya taşıyıp durmuş. 200 kadar Güney Amerikalı hacıyı kabul ettiği bir keresinde itişip kakışmalar arasında öyküsüne yardımsever 23. Yohannes'i anlatmayı başarmış. 1958-1963 arasındaki Papa. Ama kızı ona gösterememiş. Çünkü bir suikast önlemi olarak öteki hacıların çantalarıyla birlikte girişte bırakmak zorunda kalmış. Papa kalabalığın arasında elinden geldiğince dikkatle dinlemiş onu ve yanağına eliyle hafifçe dokunarak yüreklendirmiş. Bravo, figlio mio. Aferin oğlum, demiş. Tanrı sebatkarlığını ödüllendirecektir. Yine de kendini rüyasının gerçekleşmesi arifesinde hissettiği tek zaman güler yüzlü Albino Luciani'nin çok kısa süreli papalığı sırasında olmuş. Onun bir akrabası Margarito'nun öyküsünden etkilenerek aracı olacağına söz vermiş. Hiç kimse inanmamış ona. Ama aradan 2 gün geçtikten sonra öğle yemeği yerlerken Margarito için acil ve kısa bir mesajla biri çıka gelmiş pansiyona. Roma'dan ayrılmaması gerekiyormuş. Özel bir kabul için Perşembeden önce Vatikan'a çağrılacakmış. Bunun bir şaka olup olmadığı hiçbir zaman anlaşılamamış. Margarito öyle olmadığına inanıyor. Tetikte bekliyormuş. Hiç evden çıkmıyormuş. Tuvalete gitmesi gerekse yüksek sesle ilan ediyormuş. Ben tuvalete gidiyorum. Maria Bella yaşlılığın şafağında her zamanki zerafetiyle o özgür kadın kahkahasını atıveriyormuş. Biliyoruz Margarito diye bağırıyormuş. Papa seni çağırırsa diye haber veriyorsun. Ertesi hafta dedikleri gibi telefonla çağrılmasından 2 gün önce Margarito kapının altından atılan gazetenin manşetini görünce yıkılmış. Morto il Papa. Papa öldü. Yanlışlıkla getirdikleri eski bir gazete olduğu hayali bir an için kararsız bırakmış onu. Çünkü her ay bir papanın ölebileceğine inanmak güçmüş. Ama doğruymuş. 33 gün önce seçilmiş olan güler yüzlü Albino Luciani sabahleyin yatağında ölü bulunmuş. Roma'ya Margarito Duarte'yi tanıdıktan 22 yıl sonra dönmüştüm ve bir rastlantı sonucu karşılaşmış olmasaydım onu aklıma bile getirmeyecektim. Havanın aksiliklerinden öyle bunalmıştım ki hiç kimseyi düşünecek halim yoktu. Ilık bir çorba gibi anlamsız incecik bir yağmur hiç durmamacasına yayıyordu. Bir zamanların pırıl pırıl ışığı bulanıklaşmış. Eskiden benim olan ve özlemlerimi besleyen yerler değişip yabancılaşmıştı. Pansiyonun bulunduğu daire aynıydı. Ama kimsenin Maria Bella'dan haberi yoktu. Tenör Rivera Silva'nın yıllar boyu bana yollamış olduğu 6 telefon numarasından hiçbiri karşılık vermiyordu. Sinema dünyasının yeni insanlarıyla birlikte yediğim bir öğle yemeğinde hocamın anısından söz ettim. Sofrada bir an için ani bir sessizlik dalgalandı. Sonunda birisi şöyle diyebildi. Zavattini, mai sentito. Zavattini mi? Hiç duymadım. Doğruydu. Ondan söz edildiğini kimse duymamıştı. Villa Borghese de ağaçların dalları yağmurun altında aşağı sarkmış. Hüzünlü prenseslerin, galapatioları, çiçeksiz çalılıklarla yutulup yok edilmiş ve eski güzellerin yerini, kadın kılığında er dişi. Hem erkek hem de dişi cinsiyeti olan aletler almıştı. Soyu tükenmiş bir faunadan hayatta kalan tek varlık, bulanık suların ortasında. Adasında yaşayan uyuz ve nezleli ihtiyar aslandı. İspanya meydanındaki plastiğe boğulmuş kahvelerde, kimse ne şarkı söylüyor ne de aşkından ölüyordu. Yani bizim özlemlerimizdeki Roma, Sezarların antik Roma'sının içinde başka bir antik Roma'ydı artık. Uzaklardan geliyormuş gibi bir ses. Trastevere'nin küçük sokaklarında birinde ansızın durdurmuştu beni. Merhaba şair. Oydu, yaşlı ve yorgun. O zamandan beri 5 papa ölmüştü. Ebedi Roma, düşkünlüğün ilk belirtilerini gösteriyordu ve o hala bekliyordu. O kadar çok bekledim ki artık geriye fazla bir şey kalmış olamaz dedi bana vedalaşırken. Neredeyse 4 saat süreyle hasret giderdikten sonra, ayağında savaş artığı postalları, başında rengi atmış yaşlı Romalı şapkasıyla, ışığın çürümeye başladığı yağmur suyu birikintilerini aldırmadan, sokağın ortasında, ayaklarını sürüye sürüye yürüdü gitti. İşte o zaman, vaktiyle duyduysam bile, artık hiç kuşku kalmadı içimde. Asıl Aziz, oydu. Kızının çürümeyen vücudunu ortaya koyarak, hiç farkına varmadan, kendi azizliğinin tanınması gibi, haklı bir dava uğruna, 22 yıldır savaşım veriyordu. Ağustos 1981. 4. ayrımın sonu, sayfa 62.